Ayrım 14.
Yüksek öğrenim olanağı bulamayan Manya baba ocağı köye gönderilir. İleride özlemini hep duyduğu bir yıl süren güzel bir tatil yaşar. En çok hoşlandığı şey de gece yarılarına uzanan danslı eğlencelere katılmaktı. Manya Varşova'ya döndüğünde yeniden üniversiteye gitme olanağı aramaya koyuldu. Amacı ablası gibi Paris'e gidip Sorbonne'da okumaktı. Ama buna el verecek mali desteği nasıl bulacaktı? Tüm başvuruları sonuçsuz kalmıştı. Sonunda ablasıyla ortak bir çözüm yolu buldular. Önce Manya bir işe girip ablasına öğrenim desteği sağlayacak, sonra üniversiteyi bitirdiğinde ablası Manya'yı destekleyecekti. Manya işe soylu geçinen bir Rus ailesinde mürebbi olarak başladı. Sonra entelektüel düzeyi daha yüksek bir ailenin yanına geçti. Yıllarca para gönderdiği ablası mezun olunca okuma sırası Manya'nın da artık. 23 yaşında Sorbonne Üniversitesi Fen Fakültesine kaydolunca düşlediği dünyasına kavuştu. Manya adı Fransızcadaki söylenişiyle Maria'ya dönüşen genç kız istençle başladığı 4 yıllık öğrenimini sobası bile olmayan bir çatı katında çoğu günler peynir ekmek ve çayla yetinerek sürdürdü. Ne var ki yoksulluk Marie'nin direncini kırmayıp tam tersine artırdı. Coşkulu öğrenci matematik, fizik, kimya ve astronominin yanı sıra müzik ve şiir derslerine de katıldı. Mezun olur olmaz fizikte master derecesi için girdiği sınavda birinci oldu. Bir yıl sonra da matematikte master çalışmasına başladı. Marie 27 yaşına gelmişti. Çalıştığı laboratuvarda araştırma yapan genç bilim adamı Pierre Curie ile tanıştı. Pierre de olağanüstü bir yetenekti. Daha 16 yaşındayken üniversiteyi bitirmiş, 18 yaşında fizikte master derecesi almıştı. Elektrik ve manyetizma alanındaki araştırmalarıyla daha genç yaşta dikkatleri çekmeye başlamıştı. Yaşamını bilime adamış Pierre, karşı cinse önyargıyla bakmaktaydı. Ona göre, dahi diyebileceğimiz kadın yok denecek kadar azdı. Sıradan kadın ise ciddi kafalı bilim adamı için bir ayak bağı olmaktan ileri geçemez diyordu. Genç bilim adamı 35 yaşındaydı. Marie ile karşılaşıncaya dek deneyimleri hiç de olumlu olmamıştı. Şimdi yok denecek kadar az dediği kadını bulmuştu. Araştırmalarını yan yana aynı alanda sürdüren Marie ile Pierre, yalnız yaşamlarını değil bilimsel uğraşlarını da birleştirmekte gecikmediler. Bu bilimsel buluşların birbirini izlediği bir dönemdi. Almanya'da röntgen, X ışınları dediği katı cisimlerden bile geçen çok güçlü bir ışın keşfetmişti. Fransa'da ise yoğun çalışmalarıyla ünlü fizikçi Becquerel gündemdeydi. Becquerel, deneylerine dayanarak uranyum maden filizinde uranyum dışında başka bir elementin daha bulunduğu kanısındaydı. Düşüncesini deney becerisine hayranlık duyduğu Marie Curie'ye iletti. Sorunu Enikon'u irdeleyen karı koca Curie'ler söz konusu elementin bilinen bir element değil, yeni bir element olduğu sonucuna ulaştılar ve ellerindeki araştırmalarını bir yana iterek çok ilginç buldukları bu soruna açıklık getirmeye koyuldular. Uranyum maden filizi pahalı bir metaydı. O zaman yalnızca bir ülkeden, Avusturya'dan sağlanabilirdi. Curie'ler kısıtlı mali olanaklarıyla filizi olduğu gibi değil, uranyumu alınmış kalıntısını satın alabilirlerdi ancak. Becquerel gibi onlar da yeni elementin kalıntıda olduğuna emindiler. Avusturya hükümeti istenen kalıntıyı taşıma ücreti pahasına göndermeyi kabul etti. Curie'ler tonlarca uranyum filiz kalıntısını laboratuvar diye hazırladıkları derme çatma ahşap barakalara yığdılar. Bundan sonrası bilim tarihinin bildiğimiz en yorucu ve yıpratıcı araştırma uğraşıydı. İşe kalıntıyı ocak üzerinde kocaman kazanlarda kaynatıp arındırma işlemiyle başlandı. Eriyik sürekli karıştırılarak filtreden geçirildi. Kapalı yerde çıkan gaz çoğu kez dayanılamayacak yoğunlukta olduğundan kazanlar hava koşulları el verdiğinde üstü açık avluya taşınıyordu. 1896 yılı boyunca kaynatma, süzme işi aralıksız sürdürüldü. Yorgun düşen Marie, kışın gelmesiyle zatürreye yakalanıp yatağa düştü. 3 ay iş tümüyle Pierre'in omuzlarında kaldı. 2 yıl süren süzme ve arındırma sonunda az miktarda bizmut bileşiği elde edildi. Bu bileşimin uranyumdan 3 kat daha aktif olduğu göz önüne alındığında bu bile küçümsenecek bir başarı değildir. Üstelik bu bizmut bileşiminde bilinen elementlerden başka bir şeyin daha olduğu demekti. Marie var gücüyle bu bilinmeyen şeyi ortaya çıkarmaya koyulabilirdi artık. 1898'de Marie ülkesinin adıyla andığı polonyum elementini bulduklarını açıkladı. Ne var ki sorun henüz tam çözülmüş değildi. Çünkü polonyum çıkarıldıktan sonra geri kalan posanın çok daha güçlü olduğu görüldü. Süzme ve arındırma işi bitmemişti. Kürülerin yılmadan, usanmadan sürdürdükleri çetin uğraş sonunda hedefine ulaştı. Işın etkinliği yüksek radyum elementi bulundu. Radyum gerçekten bulunması yolunda verilen tüm emek ve zamana değen ilginç bir elementtir. Radyoaktifliği uranyumdan yaklaşık 1 milyon kat daha fazladır. Fotoğraf filmi üzerinde ışığa duyarlı maddeyi, film ışık geçirmez kağıda sarılı olsa bile kolayca etkiler. Havadaki gazların moleküllerini iyonize ederek gazların elektrik taşımasını sağlar, ayrıca diğer bileşimlerle karıştırıldığında floresans üretme gücüne sahiptir. Radyum ışınları tohumların büyümesini önleyebilir, bakterileri, dahası küçük hayvanları öldürebilir. Bu ışınların bugün kanserin ve bazı deri hastalıklarının tedavisinde kullanıldığını biliyoruz. Radyumun bir özelliği de enerji saldıkça kendini tüketmesi, basit atomlara dönüşmesidir. Sanayi çevrelerinden gelen ısrarlı taleplere karşın buluşlarını satma yoluna gitmeyen Curie'ler 1903'te fizikte Nobel ödülünü Becquerel ile paylaştılar. Böylece uzun yıllar biriken araştırma masraf borçlarını ödeme olanağına kavuştular. Pierre Curie Sorbonne'a profesör olarak çağrıldı. İki çocuklu aile artık daha rahat ve mutlu bir yaşam içindedir. Ne yazık ki aileyi mutsuzluğa gömen bir trafik kazası bekliyordu. 1906'da Pierre Curie bilimsel bir seminerden çıkıp evine yürürken atlı bir arabanın altında kaldı, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Dünyası bir anda kararan Marie, kurtuluşu tekrar laboratuvara dönmekte buldu. Her gece uykuya yatmadan o günkü çalışmasını yazdığı bir mektupla artık birlikte olmadığı kocasıyla paylaşmak istiyordu. Kimi çevrelerin karşı çıkmasına karşın Fransa yerleşik normları bir yana iterek Marie Curie'ye kocasından boşalan kürsüyü önerdi. Öğretim göreviyle birlikte araştırma etkinliğini de sürdüren bayan profesör, radyumu yalın biçimiyle elde etmeyi başardı. 1911'de ikinci kez Nobel ödülünü aldı. 1934'te öldüğünde ünlü bilim kadınının yıllarca radyum ışınlarının etkisinde kalan iç organlarının neredeyse tümüyle yıkım içinde olduğu görüldü. Keşfettiği radyum bir bakıma ondan öcünü almıştı. Max Planck, 1858-1947. Ünlü deneysel fizik bilgini Rutherford, 1923'te İngiliz Bilimler Akademisi'nde ortalığı bastıran gür sesiyle "Fiziğin şahlandığı bir çağda yaşıyoruz," diyordu. Bu şahlanışın öncülerinden biri Einstein, biri de Planck'tı kuşkusuz. Einstein, görecelik kuramlarıyla klasik mekaniğin temel ilkelerini aşmış, uzay, zaman ve gravitasyon kavramlarına yeni boyutlar kazandırmıştır. Planck ise enerji ve radyasyon üzerinde çalışmalarıyla kuantum teorisinin temellerini atmıştı. Max Planck Almanya'da entelektüel bir aile çevresinde büyür. Babası hukuk dalında seçkin bir profesördü. Orta öğrenimini Münih'te Maximilian Gymnasium'da tamamlayan Max, bilime gönül vermiş bir öğretmenin etkisinde fiziğe özel bir ilgiyle bağlanır, bir yandan da ailesinin sağladığı olanakla piyano dersleri alır. Fizik öğrenimi için üniversiteye başvurduğunda dönemin büyük fizikçisi Hermann Helmholtz, "Fizikte artık yapılacak fazla bir şey kalmamıştır. İlerlemeye açık başka bir bilim dalını seçsen daha iyi olur," demişti. Ama Max çocukluk hayalinden kopmamaya kararlıydı. Üstelik üniversite öğreniminde Helmholtz ve Kirchhoff gibi gerçekten seçkin profesörlerin öğrencisi olmanın kendisi için kaçırılmaz bir fırsat olduğunu biliyordu. Münih ve Berlin üniversitelerinde öğrenimini sürdüren genç fizikçinin hidrojen çözülümüne ilişkin doktora tezi tüm meslek yaşamındaki tek deneysel çalışması olarak kalacaktı. Asıl ilgi alanı matematiksel fizik olan Planck, olağanüstü yeteneğiyle kısa sürede meslek çevresinin dikkatini çeker, daha 30 yaşındayken Berlin Üniversitesi fizik kürsüsüne atanır. Planck'ın uzmanlık alanı termodinamik teori diye bilinen ısı bilimiydi. Yanan bir ampule dokunulduğunda hemen algılanacağı gibi ısıyla ışık birbirine ilişik olaylardır. Işık radyasyonu üzerinde çalışırken Planck bir sorunla karşılaşır. Klasik fiziğin enerjinin eşit bölünme teoremine göre kor halindeki bir cisimden salınan radyasyonun hemen tümüyle dalga uzunluğu olası en kısa dalgalardan ibaret olması gerekiyordu. Bu küçük bir ısının bile son derece parlak bir ışık vermesi demekti. Öyle ki vücut ısımızın bizi bir ampul gibi ışıtması beklenirdi. Radyasyon enerjisi sürekli bir akış olarak varsayıldığından spektrumun kısa dalga yani yüksek frekans kesiminin alabildiğine geniş olması hatta sınırsız uzaması gerekirdi. Başka bir deyişle dalga uzunluğunun giderek kısalmasıyla enerjinin sonsuza doğru artması söz konusuydu. Fizikçiler bu beklentiyi mor ötesi katastrof diye niteliyorlardı. Oysa deney sonuçları spektrumda çok değişik bir enerji dağılımı ortaya koymaktaydı. Bir kez deney hiçbir maddenin ne denli akkor haline getirilirse getirilsin sonsuz enerji salacağını kanıtlamıyordu. Sonra çıkan enerjinin büyük bir bölümünün orta dalga uzunluktaki kesimde olduğu görülüyordu. Yerleşik kuram ile deney sonuçları arasındaki tutarsızlık gözden kaçmayacak kadar açıktı. Sorun deneysel verilere dayalı hesaplamalarda bir hatadan kaynaklanmıyorsa yerleşik kuramın yetersizliği söz konusu olmalıydı. Planck'ın yetkin örnek olarak aldığı kara cisim üzerinde yürüttüğü kuramsal çalışması 1900'de yayımlanır. Çalışmanın dayandığı temel düşünce şuydu. Madde her biri kendine özgü titreşim frekansına sahip ve bu frekansla radyasyon salan vibratörlerden ibarettir. Gerçi bu düşüncenin yürürlükteki kurama ters düşen yanı yoktu. Ne var ki Planck aynı zamanda vibratörlerin enerjiyi sürekli bir akıntı olarak değil, bir dizi kesik fışkırmalarla saldığı görüşünde ileri sürmekteydi. Bu demekti ki belli bir frekanstaki bir osilatörün saldığı veya aldığı enerji ancak tam birimler biçiminde olabilir, birim kesirleriyle olamazdı. Planck'ın çözüm arayışında başvurduğu istatistiksel yönteminde inceleme konusu ilişkilerin sayılabilir olmasını gerektirmesi, radyasyon enerjisinin bireysel bölümlerden oluştuğu varsayımını kaçınılmaz kılıyordu. Önerilen çözüm basitti. Gözlem sonuçlarıyla bağdaşmayan sürekli akış varsayımından vazgeçmek. Ne var ki şimdi oldukça açık ve mantıksal görünen bir çözümün o dönemde hemen benimsenmesi bir yana akla yakınlığı bile kolayca düşünülemezdi. Doğanın sürekliliği bir hipotez ya da sıradan bir varsayım olmanın ötesinde doğruluğu sorgulanmaz bir inançtı adeta. Newton mekaniği gibi Maxwell'in elektromanyetik teorisi de doğanın sürekliliğini içeriyordu. Nitekim elektromanyetik teoriyi deneysel olarak doğrulayan Hertz, ışığın dalga teorisine değinerek bu teoriyle fiziğin değişik kollarının sağlam, tutarlı bir bütünlük kazandığını belirtmekten geri kalmaz. Yerleşik bir kuramı sorgulamak kolay değildi gerçekten. Hele yeni bir kuram oluşturmak, üstün zeka ve hayal gücünün de ötesinde yüreklilik ister. Doğrusu Planck'ın getirdiği çözümle devrimsel bir gelişmeyi başlattığının farkında olduğu, dahası çözümünün bağlı olduğu klasik fiziği sarsabileceğini öngördüğü söylenemez. Ama onun yadsınamaz yanı karşılaştığı soruna gösterdiği olağanüstü duyarlılıktı. Bir özelliği de özentisiz olmasıydı. Çözümüne deneysel verileri matematiksel olarak dile getiren masum bir formül gözüyle bakıyordu. Oysa kuantum dediği bir enerji paketiyle dalga frekansı arasındaki ilişkiyi belirleyen denklemi, yani büyük harf E eşittir küçük harf H nokta küçük harf F bilimde yeni bir devrimin temel taşıydı. Denklemde büyük harf E enerjiyi, F radyasyon frekansını, küçük harf H ise Planck değişmezi denen sayıyı yani 6,62.10^-34 jül saniye göstermektedir. Buna göre bir enerji kuantumu dalga frekansıyla Planck değişmezinin çarpımına eşittir. Işık hızı gibi doğanın temel değişmezlerinden sayılan küçük harf H, herhangi bir radyasyon enerji miktarının dalga frekansına orantısını simgelemektedir. Planck'ın önerdiği hipotez başlangıçta hiç değilse ışığın dalga teorisine doğrudan bir tehlike oluşturmuyordu belki. Ama klasik fiziğin önemli bir ilkesi olan doğanın sürekliliği varsayımı sarsılmıştı. Doğa asla sıçramaz anlamına gelen eski Latince özdeyiş, Natura non facit saltus, geçerliliğini sürdüremezdi artık. Kaldı ki çok geçmeden Einstein'ın 1905'te ortaya koyduğu fotoelektrik etki diye bilinen teorisiyle ışıkta kuantum teorisinin kapsamına girer. Böylece ısı, ışık, elektromanyetizma ve benzeri radyasyon türlerinin tümünün kuanto biçiminde verilip alındığı hipotezi doğrulanmış olur. Bu hipotez daha sonra Bohr, Schrödinger, Heisenberg ve benzeri bilim adamlarının önemli katkılarıyla çağımız fiziğine egemen kuantum mekaniğine dönüşür. Planck istemeyerek de olsa bu büyük devrimin öncüsüydü. Çağımızın ünlü fizikçisi Max Born, Planck'ın bilimsel kişiliğini kısaca şöyle belirtmişti. Yaratılıştan tutucu bir kafa yapısına sahipti. Devrimsel diyebileceğimiz hiçbir eğilim ve özentisi yoktu. Olguları aşan spekülasyonlardan da hoşlanmazdı. Ne var ki salt deney verilerine olan saygısı nedeniyle fiziği temelinden sarsan en devrimci düşünceyi ileri sürmekten de kendini alamadı. Bu erdemli kişi ne yazık ki uzun yaşamını trajik bir kararla noktalamak zorunda bırakılır. 7 çocuğundan yaşamda kalan tek oğlu 1944'te Hitler'e suikast suçlamasıyla yakalananlar arasındaydı. Nazi yöneticilerinin yaşlı Planck'a önerileri basit olduğu kadar korkunçtu. Nazizme inanç ve bağlılık duyurusunu imzala, oğlun idamdan kurtulsun. Planck, tek umudu olan oğlunun ölümü pahasına, yaşam anlayışına ters düşen duyuruyu imzalamaz. Ernest Rutherford, 1871-1937. Yüzyılımızın başında bilimde yer alan büyük devrimsel atılımlar genellikle Planck ve Einstein'ın adlarıyla bilinir. Oysa onların kuramsal atılımlarının yanı sıra sonuçları bakımından son derece önemli deneysel çalışmalar da vardır. Bunların başında Marie Curie ve Ernest Rutherford'un radyoaktivite üzerindeki çalışmaları gelir. Rutherford, dış görünümüyle bir bilim adamından çok bir çiftlik kahyası ya da bir aşiret reisini andırmaktaydı. Esmer, iri kıyım yapısı, gür sesi ve pos bıyığıyla yabanıl ve ürkütücü, her yönüyle heybetli bir kişiydi. Laboratuvarında bir şey tersine gitmesin. Kükreyen sesi ortalığı sarsar, asistanlar suspus olurlardı. Oysa bu kızgınlık gelip geçiciydi. Onun hiçbir yapmacığa kaçmayan anlık sert davranışlarının gerisinde sıcak, sevecen yaratılışı saklıydı. Ernest, Yeni Zelanda'da küçük bir çiftlikte dünyaya gelmiştir. İskoç göçmeni olan babası araba tamircisiydi. Ernest, yoksul ve kalabalık bir ailenin içinde büyüdü. Ne var ki daha küçük yaşta sergilediği olağanüstü öğrenme merakı ona çevredeki en iyi okulların kapısını açtı. Özellikle üniversitedeki parlak başarısıyla dikkatleri çekti ve kazandığı burs bilim ateşiyle yanan delikanlının yaşamında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. 1894'te Cambridge Üniversitesi ünlü fizik bilgini J.J. Thomson'un yanında çalışmak üzere İngiltere'ye geldi. Üniversiteye bağlı Cavendish Laboratuvarındaki ilk yılını radyo dalgaları, ikinci yılını yeni keşfedilmiş olan X ışınları üzerindeki çalışmalarla geçirdi. Sonra yaşam boyu uğraş konusu olan radyoaktivite üzerindeki araştırmalarına koyuldu. Adı kısa zamanda bilim çevrelerinde duyulan Rutherford'u 1898'de Kanada'da McGill Üniversitesi fizik profesörlüğüne çağırdı. Genç bilim adamı beklenmedik bu çağrı karşısında bir ikilem içine düştü. Bir yanda erişilmesi güç, saygın bir ünvan, öte yanda araştırma ortamı olarak bulunmaz nimet saydığı Cavendish Laboratuvarı. Rutherford 27 yaşındaydı. Kısıtlı bursu ile nişanlısını İngiltere'ye aldırtamaması bir yana, kendi yolculuğu nedeniyle yaptığı borcu bile ödeyemiyordu. Aldığı öneri ona bu olanakları da sağlayacaktı. Rutherford sonunda ister istemez çağrıyı kabul etti. Karar isabetliydi. McGill'de geçirdiği yaklaşık 10 yıl içinde hem radyoaktif atomların kendiliğinden değişik nitelikte atomlara dönüştüğünü ispatlayarak Nobel ödülünü kazandı, hem de atomun yapısına ilişkin olarak aranan açıklığı getiren çekirdek buluşunu ortaya koydu. Birbirini izleyen başarılarına değinen bir meslektaşı, "Sen gerçekten çok şanslı birisin, hep dalganın tepesinde seyrediyorsun," diye takıldığında, Rutherford'un yanıtı kısa ve çarpıcı olmuştur. "Unutma, o dalgayı ben kendim yarattım." Alçak gönüllülük bir yana, Rutherford çoğu kez insanları küçümserdi. Ona göre bilim ya fizikti ya da pul koleksiyonculuğu. Ama Nobel ödülünü fizikten değil, küçümsediği kimyadan almıştı. Hatırlatılınca elementler gibi kendisinin de transmutasyona uğradığını söyleyerek işi şakayla geçiştirirdi. 1887'de J.J. Thomson'un elektronu keşfetmesiyle bilim dünyası yeni bir problemle karşı karşıya kalmıştı. Negatif elektrik yüklü elektronlar hidrojen atom kütlesinin 2000'de biri kadardı. Oysa hidrojen en basit madde türü olarak biliniyordu. Üstelik Thomson, hangi elemente ait olursa olsun atomların özdeş parçacıklar saldığı görüşündeydi. Bu da elektronların sözü geçen parçacıkların bir bölümü olduğu anlamına gelmekteydi. Yanıtlanması gereken soru şuydu: atomlar eskiden sanıldığı gibi basit, bölünmez birimler değilse atomun yapısal özelliği ne olabilirdi? Thomson, atomun içinde elektron taşıyan pozitif elektrik yüklü top biçiminde bir madde olduğunu ileri sürmüştü. Başka bir deyişle, atom basit değildi ama katı, yoğun bir madde olmanın ötesinde bir şey de değildi. Rutherford'un radyoaktiviteye ilişkin ilk önemli buluşu, alfa ve beta dediği iki değişik ışının varlığını belirlemesiydi. Ayrıca asistanı sodi ile birlikte bir elementin bir başka elemente dönüşümünde radyoaktivitenin rolünü deneysel olarak kanıtlamıştı. 1907'de McGill'den Manchester Üniversitesi'ne geçtiği zaman ilk ele aldığı problem atomun yapısıydı. Araştırmasında beta parçacıklarından 8000 kat daha yoğun olan alfa parçacıklarının işe yarayacağını düşündü. Hans Geiger ve Ernest Marsden adlı iki asistanını alfa parçacıklarının ince bir altın yaprağına çarptığı zaman nasıl dağıldıklarını incelemekle görevlendirdi. Alınan sonuç beklentiye hiç de uygun değildi. Parçacıkların büyük çoğunluğu altın yapraktan doğrudan geçtiği gözlenmişti. Sanki altın yaprağın yapısında geçişi engelleyen hiçbir atom yoktu. Ama gözden kaçmaması gereken durum, yaprağa çarpan alfa parçacıklarının yaklaşık 20 binde birinin geri sapmasıydı. Bu ne demekti? Uzun bir bocalamadan sonra Rutherford bu gözlemin atomun yapısına ilişkin ipucu verdiğini gördü. Atomun kütlesi neredeyse tümüyle kapsamında son derece küçük bir yer tutan pozitif elektrik yüklü bir çekirdekte toplanmış olmalıydı. Çekirdeğin çevresinde hızla dönen elektronlar ise pozitif yükü dengeleyen negatif yüklü daha küçük parçacıklardı. Kısacası atom güneş sistemine benzer bir düzen sergilemekteydi.